Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Medeniyet Coğrafyamız programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben program sunucunuz Sami Zorlu ve Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Bugün İbrahim Bey yerine ben refakat ediyorum programa. İbrahim Bey izinde olduğu için bu programı bugün Halil Kurt hocamla birlikte biz yapmış olduk. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim Sami Bey.
Hocam yine medeniyet coğrafyamızda öne çıkan başlıkları bugün değerlendireceğiz ve perde arkasında neler var onlardan bahsedeceğiz ama ve bu yeni sistemin medeniyet coğrafyamıza yansımalarını değerlendirelim istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de bir tören düzenledi yeni başkan seçildikten sonra ve bu törene 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve birçok parlamento üyeleri katıldı. Burada dikkat çeken bir şey vardı hocam. Buraya sadece bizim müttefik olduğumuz devlet başkanları katıldı. Neredeyse batılı devletlerden gelen olmadı. Mesela kimler vardı? Bulgaristan Cumhurbaşkanı vardı, Gürcistan Cumhurbaşkanı vardı, Makedonya Cumhurbaşkanı vardı. Ama baktığımız zaman batılı ülkelerden hiçbir devlet başkanı bu törene katılmadı. İşte Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz pazartesi günü saat 18'de verdiği o törene, o resepsiyona batılı devletlerden katılan olmadı. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Özellikle batılı devletlerden katılımcıların olmaması bize ne ifade ediyor? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bununla başlamış olalım hocam. Buyurun.
Peki. Hayırlı akşamlar efendim. İnşallah yeni dönem sadece memleketimiz için değil, bütün Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Kuzey Afrika coğrafyasındaki insanlara, Afrika'nın mazlum insanlarına ve bütün dünyadaki Türkiye'yi adeta bir mazlumların, mağdurların sığınağı bir liman olarak gören ülkelere de hayallerini boş çıkarmaması, ümitlerine deva olması dileğiyle programımıza başlayalım.
Amin diyelim hocam. Buyurun.
Şimdi külliyede programa katılanlardan bakıyorsunuz Venezuela Devlet Başkanı Maduro vardı. Hı hı. Dünyanın en zengin petrol rezervine sahip ülkesi. Hı hı. Suudi Arabistan'dan daha fazla. Ama Amerika ile başı belada.
Evet.
Balkanlardan katılan ve Afrika'dan katılan liderlere de baktığımızda bir şekilde dolayısıyla Türkiye ile ilişkileri olan, hı hı, karşılıklı münasebetlerimizin olduğu ülkeler. Ama baktığımızda Amerika, Almanya, Fransa gibi dünyada işte böyle batılı devlet, hükümet veya devlet başkanları dediğimiz kesimden pek katılım olmadı. Çünkü evet, zaten seçimi kazanmasını da istemiyorlardı.
Evet. Yani
alenen mesela gerek bir yıl önceki o evet hayır o anayasa değişikliği, hı-hı, referandumunda, gerekse bu Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın propaganda yapmasına, miting yapmasına, hatta kapalı spor salonu toplantısı yapmasına izin vermezlerken, hı hı, Avusturya'da, Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da ve diğer ülkelerde alenen PKK'lıların propaganda yapmasını, hatta halkımızı taciz etmesine göz yumdular.
Evet.
Bu kadar durum açıkken herhalde koşarak gelip ön sıralarda olmaları çok büyük bir pişkinlik olurdu.
Evet.
Bunu normal karşılıyoruz. Hı hı. Ama rahmetli Özal'ın bir sözü vardı. Alışırlar demişti. Hmm. Bunlar da alışacaklardır yeni düzene.
Evet.
Ama zaten Avrupa'nın kendi içerisinde o kadar çok problemleri var ki, yani bizim artık bunları çok da fazla kale almamıza gerek yok. Yani, hı-hı, Avrupalıların gelmemesi bizde çok da fazla bir şey kaybettirmez diye düşünüyorum.
Evet.
Ama dileyelim ve isteyelim ki dünyayı değiştiren büyük olaylar, olgular genelde mazlumların, mağdurların, fakirlerin katılımıyla başlamıştır.
Evet. Çok
Peygamberimizin
güzel
davetini, evet, icabet edenler Ebu Cehiller
çok
olmamıştır.
Güzel.
Ebu Süfyanlar, Ümeyyeoğulları olmamıştır. Böyle düşünürsek yeter ki samimiyeti bozmayalım. Hani kibirli olmaktan, kendini beğenmişlikten, enaniyetten, yani idarecilerimize düşen odur. Bunun için de hem dua edelim hem de kontrol edelim diye düşünüyorum.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Azerbaycan ve Kıbrıs ziyaretlerinde bu törenden sonra hemen ertesi gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık bir yeni sistemin lideri olarak, yeni bir Türkiye'nin lideri olarak devlet geleneği aynı zamanda bu Azerbaycan ve Kıbrıs'ı ziyaret etti. Azerbaycan'da İlham Aliyev'le, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü ve baş başa ikili görüşmeler yapıldı. Ortak basın toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda birçok anlaşmaya varılacağı bahsedildi ve özellikle FETÖ ile mücadelede ortak bir yol çizileceğinden bahsetti. Oradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçildi. Orada da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman'la birlikte geldi. Orada da birçok ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işte seçilmesinden bir gün sonra hemen bu ziyaretleri gerçekleştirmesini nasıl değerlendirmeliyiz? Bu ziyaretler önümüzdeki Türkiye için bize ne ipuçları verir?
Şimdi öncelikle bunun bir sembolik anlamı vardır. İkinci olarak da zaten gitmişken ekonomik, siyasi, kültürel o dosyada, ajandada olan konularda görüşülür doğal olarak. Ama pazartesi günü külliyedeki o programdan hemen sonra salı günü Bakü'ye, oradan Lefkoşa'ya gitmiş olmasının anlamı şu. Dünyada 200'e yakın devlet var ama bizim işte ekonomik, siyasi, askeri ittifak, işte NATO üyesiyiz, komşularımızla ikili ilişkilerimiz var, Rusya ile, Almanya ile vesaire. Ama bizim Azerbaycan ve Kıbrıs'ta olan ilişkilerimizi şöyle değerlendirebiliriz. Hani bir aile olduğumuzu dünyaya mesaj veriyor. Yani biz aslında Azerbaycan'daki Türkler ile Kıbrıs'taki Türkler farklı evlere, hani evlenince olan başka bir ev kiralar çıkar ama bayramda, düğünde bir araya girirler. Yani dünyaya verilen mesaj şu: ayrı coğrafyalarda gibi görünsek de biz Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan aslında bir ailenin fertleriyiz. Ve nasıl ki bayramda el öpmeye büyüklere gidilir vesaire. Şimdi Azerbaycan'a da bu gelenek oturtulmaya çalışılıyor. Çünkü siz en çok değer verdiğiniz, en yakınınızla başlarsınız işlere. Birincisi bu. İkincisi de hem Azerbaycan'la hem Kıbrıs'la Türkiye'nin son yıllarda hiç olmadığı kadar stratejik ilişkileri, ekonomiyi de ilgilendiren ilişkileri vardır. Çünkü şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cari açığı en büyük problemdir. Yani hükümeti 17-25 Aralık'ta, gezi olaylarında, işte 15 Temmuz darbesinde deviremeyen, sürekli manipülasyon yapan, hatta bu seçimlerde göndermek için elinden geleni yapan güçler, ellerinde oynatabilecekler tek manipülatif hareket olarak işte borsa, döviz, faiz ve benzeri ekonomik enstrümanları kaldı. Hatta o gece döviz dolar 5'e kadar yaklaştı. Şimdi yavaş yavaş iniyor. Olayı bu yönden düşündüğümüzde Türkiye'nin dışarıya para ödediği, en çok fatura ödediği 3-4 tane kalem var. İşte bunlardan bir tanesi enerjidir. Petrol ve doğalgaz. Yani cari açık veriyoruz diyoruz ya. İşte ikincisi yüksek teknoloji ürünlerine para veriyoruz. Silaha para veriyoruz ve benzeri. Şimdi bunun için de enerji güvenliğini sağlamak ve bu Azerbaycan'la o TANAP projesini düşündüğümüzde Bakü'den Türkiye'ye, Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya gidecek olan bu güzergahı Türkiye ile Azerbaycan dünyadaki başka ülkeleri karıştırmadan yaptılar bunu. Mesela Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattında en az Azerbaycan kadar British Petrol, Total ve benzeri dünyadaki çok uluslu şirketler onun kaymağını yiyorlar. Burada Türkiye ile Azerbaycan kafa kafaya verdi. Bu işi kotarmayı başardılar. Şu anda İzmir Aliağa'da rafineri yapılıyor. Hem Azerbaycan'ın bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlığı açısından hem de Türkiye'nin enerji güvenliği açısından bu ikili ilişki çok hayati öneme sahiptir. İkincisi Kıbrıs. Şimdi Kıbrıs'ta bazen Cumhurbaşkanı, Başbakan olanlar böyle hani şirazeden çıkan demeçler verebiliyorlar. Çünkü Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol yataklarının keşfiyle birlikte Fransa yavaş yavaş buraya gelmeye çalışıyor. İngilizlerin zaten üssü var. Rusya Suriye'ye yerleşti. İşte bu hengame içerisinde Türkiye Kıbrıs'a gitti. Hem onlara bir destek vermek dünya kamuoyu nazarında, hem de o Doğu Akdeniz enerji kaynaklarıyla ilgili konularda, yani siz burada sadece Kuzey Kıbrıs olarak görmeyin. Burada biz de varız, biz de varız ve Kuzey Kıbrıs demek Türkiye demektir mesajını dünyaya vermektir aslında.
Ve sizi yalnız yani bırakmıyoruz.
Çok, evet, birçok mesaj yüklü bir gezidir onlar. Evet. Yani yoksa imzalanan mutabakat zaptları ayrı bir konu. Diğer zamanlarda yapılabilirdi ama NATO zirvesine gitmeden önce yapılması önemli.
NATO zirvesine de bakalım hocam. Cumhurbaşkanı dün NATO zirvesinden döndü. İki günlük bir zirveye katılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ziyaretinin hemen ardından. Orada birçok ikili görüşmelerde bulundu. İşte Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Ayrıca Afganistan oturumuna katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yine Irak Başbakanı Haydar el-Ebadi ile görüştü. İşte İtalya Başbakanı ile görüştü. Yine İlham Aliyev'le de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de orada görüştü. Hatta hangi devletindi tam hatırlamaya çalışıyorum. Bosna Hersek Devlet Başkanı ile birlikte.
Bakir İzzet Begoviç'le.
Evet, Begoviç'le birlikte üçlü bir oturumda bulundular. Ve bu ikili görüşmelerin, işte üçlü görüşmelerin ardından tam NATO zirvesinden daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrılmamışken NATO şöyle bir açıklama yaptı. NATO zirvesi bir sonuç bildirisi yayımladı ve Türkiye'ye yönelik Suriye'den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz diye bir açıklama yaptı. Yani Türkiye'ye Suriye'den gelebilecek olan bir füze saldırısı gündemimizde ve bunu biz de önemsiyoruz, bunun önlemlerini almaya çalışıyoruz tarzında bir açıklama yaptı. Yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da burada açıklamaları oldu. İşte savunma harcamalarının artırılmasını istedi, buna damga vurdu. Yine ikinci gün üslubunu biraz daha böyle sertleştirerek bu açıklamalara devam etti. Şimdi NATO zirvesini tam manasıyla bir bütün olarak düşündüğümüzde bu zirveyi nasıl değerlendirmek lazım? Hem evet, Türkiye açısından hem ikili görüşmeler açısından nasıl değerlendirmek lazım?
Evet, önce dilerseniz sevgili dinleyicilerimiz için işte NATO ile ilgili şöyle kısa birkaç cümleyle bilgi verelim. Ondan sonra zirvenin sonuçlarına bakalım. Şimdi NATO 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni dünya düzeninde kapitalist Batı bloku ülkelerinin, ki bunlar Batı Avrupa ülkeleriyle Kuzey Amerika, ABD ve Kanada ve Batı Avrupa ülkeleri, merkezinde de Atlas Okyanusu olduğu için Atlas Okyanusu'nun kuzeyi North Atlantic, yani NATO Kuzey Atlantik savunma anlaşması ve askeri bir pakt. Neydi bu? Normalde eski Sovyetler Birliği'nin Batı Avrupa ülkelerine bir tehdidini önlemek ve herhangi bir üye ülkeye bir saldırı yapıldığında bütün üyelere yapılmış kabul edilip ortak bir savunma güvenliği kurmak idi. Ancak Varşova Paktı bunun karşısındaki paktıydı. Varşova Paktı'nın dağılması, Sovyetlerin tarih sahnesinden çıkması, işte komünizmin artık dünyada bir tehdit olarak 90 sonrasında olmaması NATO'yu bir anda boşa düşürdü. Eskiden tatbikatlarda maviler ve kırmızılar vardı. Yani kırmızı kızıl komünizmi teşkil ederdi. 90'lı yıllarda tatbikatlarda mavinin yerine yeşil kondu ve düşman olarak da kökten dincilik, fundamentalist İslam artık mücadele edilmesi gereken düşman olarak dendi ve El-Kaide üzerinden bu manipüle edildi. İşte Batı dünyasında İslamofobiyanın bu kadar hortlamasının bir sebebi de kapalı mahfiller arasında bunların pişirilmesi. Şimdi NATO toplantılarında ne konuşulacak? Şimdi Putin'in bir Rusya'sının bir karizmatik bir duruşu var.
Evet.
Bir taraftan ikili ilişkilerle hem Türkiye ile hem Almanya ile işlerini kotarıyor. Bir taraftan da Ukrayna'da, Kırım'da, Kırım'ı ilhak ediyor Ukrayna'yı. Doğu bölgesini, Donbas, Donetsk, zengin kömür, demir, çelik havzası bölgesini işgal etmiş durumda. Şu anda hala orada savaş devam ediyor.
Evet.
Ve Trump'ın oradaki meşhur bir fırçası var. Onunla ilgili sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı bilmiyorum.
Ben onu sona bırakmıştım hocam ama orada Trump'ın bazı NATO ülkelerinin kendilerinden beklenen taahhütleri yerine getirmediğini belirtmişti. Almanya'ya biraz sert çıkışmıştı ve bazı Batı ülkelerine. Bunu da bu NATO zirvesinden sonra değerlendirelim demiştik ama bir bütün halinde
evet, bir
alabiliriz.
Bütün olarak.
Buyurun.
Yani adeta bir amirin memurunu, bir babanın çocuğunu fırçalaması gibi Trump orada Almanya şansölyesi Merkel başta olmak üzere Avrupa devletlerini adeta fırçaladı.
Gitmekle
yani,
tehdit etti.
Hani ne kadar para o kadar köfte dedi. Yani herkes gayri safi milli hasılasının %2'si kadar katkı verecek. Hatta bunu önümüzdeki dönemde %4'e çıkaracağız dedi. Yani sizin güvenliğinizi biz karşılıyoruz. Faturayı biz ödüyoruz. Bu böyle olmaz dedi.
Evet.
Peki Trump'ın bu sözleri, yani böyle şirazeden çıkmış, abuk subuk konuşan bir lider mi, yoksa Amerika'nın görüşü mü derseniz, bu Amerika'nın bir görüşü, yani Trump'ın evet, kişisel görüşü değil. Çünkü Amerika'daki insanlar diyor ki bizim zaten ayrı bir kıtada yaşıyoruz. Bir kuzey komşusu Kanada, güney komşusu Meksika. Herhangi bir tehdit söz konusu değil. Amerika Savunma Bakanlığı kurulduğu günden beri her 10 yılda bir ülkeye saldırmıştır. Yani kimse Amerika'ya saldırmamıştır. Evet. Amerika hep sürekli başka ülkelere saldırmıştır. Dolayısıyla da madem bu NATO sizi Rusya'ya karşı, Sovyetlere karşı korumak için kurulduysa, bu Rusya'yla siz el altında ne iş kotarıyorsunuz? Mesela Almanya doğal gaz tüketiminde dünyada en ön sıralarda olan ülkelerden, en çok doğalgaz ithal eden ülkelerden biri. Ukrayna ile Rusya arasında bir takım problemler olunca oradan gelen gaz hattında kuzeyden, daha geniş bir yayla kuzeyden direkt Rusya'dan Almanya'ya bir doğalgaz hattı döşendi.
Evet.
Ve Trump buna haklı olarak karşı çıkıyor. Diyor ki bir taraftan siz Rusya'yı tehdit olarak görüyorsunuz NATO'da, bizim silahlı gücümüzden faydalanmak istiyor. Diğer taraftan da ekonomik olarak en büyük ilişkiyi Rusya ile kuruyorsunuz.
Evet.
Artı mesela Japonya örneğini vereyim ben size burada. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya teslim olduktan sonra Amerikalı bir vali geldi, anayasayı yaptı. Şu andaki anayasa, Japon anayasası, Amerika'nın o sömürge valisi zamanında yapılan bir anlaşma. Orada demişler ki siz ordu kuramazsınız.
Evet.
Yani sadece güvenli ve kolluk gücü. Şimdi gelinen noktada Trump askeri ve silah tüccarlarının lobisinin oyunu alarak geldiği için diyor ki anayasanızı değiştirin, Japonlara da siz de artık diyor ordu kurun. Size de silah satmamız lazım. Avrupa ülkelerine de aynı şeyi söylüyor. Yani daha çok silah alın ve bir kanun vardı orada, o bir madde dikkatlerden kaçmasın. NATO ülkeleri silah teminini kendi müttefik ülkeleri arasında yapacaktır diyor. Burada Türkiye'ye de bir mesaj var bu S-400 füzelerinden dolayı. Peki NATO içerisinde bütün üye ülkelere silah satabilecek ve bu silah sanayisi gelişmiş kapasitede olan ülke kim? Amerika.
Evet.
Yani nasıl ki Suudi Arabistan'a, Katar'a böyle zorla adeta tehditvari silah satan Amerika ve burada da NATO üzerinden diyor ki madem NATO müttefikiyiz biz ve madem diyor ortak bir düşmana karşı birbirimizi koruyacağız, silah alışverişlerimizi, füze alacaksınız, silah alacaksınız, tank alacaksınız, müttefikler kendi arasında bu işi yapmalı diyor. Dolayısıyla da dolaylı yoldan bu ihtiyacın kendisi tarafından giderilmesini istiyor. Türkiye'ye yönelik tarafına girince aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı 2002'den 2008-2009 yılına kadar Orta Doğu'nun lideri diye yere yurda sığdıramıyorlardı. Yani büyük devlet adamı, büyük lider vesaire. Fakat o işte İsrail'le Davos'ta bir One Minute hadisesinden sonra Orta Doğu'nun karizmatik lideri, ondan sonra Orta Doğu'nun diktatörü oldu.
Evet.
Şu anda da Avrupa kamuoyu olsun, Amerika'nın siyasi elitleri olsun, Türkiye'deki mevcut yönetimi zaten istemiyorlar. Fakat anladılar ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde de başka da alternatif yok. Suriye'de, Irak'ta Rusya'yı dengelemenin yegane yolunun Türkiye'yi taraflarına çekmek olduğunu biliyor. Ve şunu da gördüler ki Türkiye yavaş yavaş avuçlarından kaymaya başladı. İşte bunu tekrar sağlayabilmek adına Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya da bir, yani amiyane tabirle ayar çekiyor. Diyor ki, evet, artık bu kadar Türkiye düşmanlığını bırakın. Siz bu şekilde yaparak kendinize kötülük yapıyorsunuz. Çünkü NATO'nun Güneydoğu kanadında savunmayı yapan Türkiye, Amerika'dan sonra en fazla askeri güce sahip olan ülkedir. Asker sayısına sahip olan ülkedir Türkiye. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'yi bu şekilde dışlayarak gideceğiniz bir yer yok. İşte Patriot füzelerini vermeyince Türkiye gitti. Rusya'dan S-400'leri aldı. Hı hı. Bundan sonra Türkiye'nin kolunu bükerek, Türkiye'yi dışlayarak bir yere varamayacaksınız. O halde Türkiye ile birlikte bu işi yapalım. Hı hı. İşte Suriye sınırından, Irak sınırından Türkiye'ye saldırılar falan olursa bu kadar duyarsız kalmayalım diyor. Nasıl olsa artık Türkiye kendi göbeğini kendisi kesmeye başladı. Bu arkasından dolanıp tekrar Türkiye'yi kazanmaya yönelik türbinlere söylenmiş bir sözdür diye düşünüyorum.
Hı hı. Hocam, Trump'la devam edelim arzu ederseniz. Bugün yine gündeme, ajanslara düşen bir haber, gelişme. Evet. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'e İngiltere'nin ABD'den ayrılma müzakereleri konusunda verdiği tavsiyelerin dinlenmediğini söylemiş. Evet. Bu neye işarettir hocam? Bunu nasıl değerlendiririz?
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Amerika ile İngiltere 20. yüzyıl boyunca adeta etle kemik gibi ayrılmaz iki müttefikti. Hatta, hı hı, dünyanın liderliği 2. Dünya Savaşı'na kadar İngiltere'deydi. Ondan sonra Amerika'ya geçti. Fakat bu bir yumuşak bir geçiş söz konusu oldu. Dünyadaki siyasi, sosyal, ekonomik krizlerde hep birlikte, hı hı, hareket ede gelmişlerdir. Ancak bu Arap Baharı ve son 7-8 yıldaki Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımızda buradaki haritaları çizen, düzeni kuran İngiltere. Ancak Amerika yeni bir düzen kurmak istediği için bu ister istemez İngiltere'nin çıkarlarına ters, hı hı, geliyor idi. Ve son 5-6 yıldır, son 100 yılda olmadığı kadar İngiltere ile Amerika politikalarında değişiklik olmuştur. Mesela bu seçim öncesi, bir ay öncesine doğru gittiğimizde Amerika ve Batı Avrupa ile Türkiye'nin ilişkileri limoni idi. Ancak, hı hı, İngiltere ile o kadar değildi. Yakınlaştık. Yani, evet, Amerika bizden uzaklaştıkça İngiltere tam tersine biraz daha Türkiye'nin politikalarına yakın, yani dünya kamuoyuna mesajlar vermeye, hı hı, başlıyor idi. Ve Trump İngiltere'yi de kaybetmek istemiyor. Yani, evet, bir taraftan Türkiye'yi, bir taraftan İngiltere'yi. Çünkü şimdiye kadar hep şunu düşünüyordu. Yani hepsi bana muhtaç, bir gün gelir kapımı çalar. Ama, evet, baktı ki artık dünya eski dünya değil ve en yakın dost ve müttefik dediği ülkeler de birer ikişer kendinden uzaklaşmaya başlayınca bu yeni bir ön alma stratejisidir diye düşünüyorum.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ebru Özkan diye bir gündemimiz var bugünlerde ama birinci bölümümüzün de sonuna gelmiş olduk. İsterseniz onu ikinci bölümde konuşmuş olalım. İsrail'in gözaltına aldığı hanımefendiyi. Evet. Evet. Bu ne anlama geliyor, onu konuşacağız ama ikinci bölümde devam etmiş olalım. Bu bölümümüzün sonuna gelmiş olduk. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Birinci bölümünü bitirmiş olduk. Medeniyet coğrafyamızdaki olayların perde arkalarını konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra tekrar sizlerleyiz efendim. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam ediyoruz. Kaldığımız yerden bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam, tekrar hoş geldiniz programımıza, stüdyomuza, radyomuza.
Teşekkür ederim.
Hocam, bu Ebru Özkan davasında kalmıştık. Geçtiğimiz günlerde Ebru Özkan hanımefendi İsrail tarafından tutuklandı ve işte avukat Ömer Hameise yaptığı açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Mahkemesi'nin pazartesi günü verilen şartlı tahliye kararının uygulanmasını hükmettiğini hatırlatmış avukat ve Türk vatandaşı Ebru Özkan, İsrail Askeri Mahkemesi'nin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tabii o süreci sizden de almak isteriz. Bunun yanında da hocam, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda Adnan Hoca diye bilinen işte Adnan Oktar'ın ve ekibinin, işte o örgütün gözaltına alınma hadisesi yaşandı. Birçok kişi gözaltına alındı. İşte mallarına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı. Ve İsrail hükümeti de buna, yani adeta tepki gösterircesine gazetelerinde, televizyonlarında buna ciddi manada yer verdi hocam. Mesela bir gazete Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail'de Kedicik Haremi kuran Türk İslam Cemaati lideri gözaltına alındı başlığını kullanmış. Bir gazetede Oktar ve İsrail dostluğu yolun sonuna mı geldi diye bir manşet atmış vesaire. Yani tam bu ne perhis, bu ne lahana turşusu dedirten bir olay. Yani Ebru Özkan'ı gözaltına alıyor, hiçbir açıklama yapmıyor ama bizim için son derece tehlikeli olan bu vatandaşı adeta korurcasına, onunla dertlenircesine bir gündem oluşturuyor kendisinde. Bu neye işarettir hocam? Bunu nasıl değerlendirmek lazım, bu İsrail'in tutumunu?
Öncelikle Ebru Özkan hadisesinden başlayacak olursak, 2 yıl önce Mayıs ayında biz de Kudüs seyahati için işte Tel Aviv Ben Gurion havaalanına indiğimizde bizim kafileden de 2 kişiyi orada alıkoydular.
Evet.
Hatta cuma günüydü, biz cuma namazına kavuştuk, namazımızı eda ettik ama onlar 3-4 saat sonra
gelebildiler.
Çok böyle bir Facebook'taki sosyal medyada İsrail aleyhinde yaptığınız bir paylaşım veya diyelim ki bizim arkadaşlardan bir tanesi işte Sudan'a gitmiş bir vesileyle, diyor ki işte Sudan'ı biz terörist devlet kabul ediyoruz, siz oraya niye gittiniz vesaire. Şimdi Ebru Özkan'la ilgili davada da olayı şöyle değerlendiriyorum ben. O bir seçilmiş kurbandır. Yani o Ebru kızımızla İsrail'in, yani öyle alıp veremediği bir şey, özel bir şey değildir bu.
Evet.
Ancak Filistinlilerin, özellikle Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlerle biz temas ediyoruz. Mesela Gazze'de neler oluyor biz bilmiyoruz. Evet. Yani Gazze şeridine Türkiye'den giden bir kişinin öyle elini kolunu sallayarak girmesi çıkması mümkün değil. Orası 1,5 milyon insanın yaşadığı adeta bir yarı açık hapishane. Batı Şeria'da da zaten diyelim ki Ramallah'ta, El Halil'de bir insanın Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gelip cuma namazı kılması bile mümkün değil. Zaten 50 yaşın altındakiler almıyorlar. Diğerleri de duvarları geçmek için, yani 10 kilometrelik yolu saatlerce dolaşması ve 4-5 tane güvenlik bariyerinden geçmesi gerekiyor. Şimdi hal böyle olunca Arap ülkeleri zaten kendi canlarının derdine düşmüş. Libya'da, Yemen'de devlet diye bir şey kalmamış. Suriye, Irak iç savaş pençesinde. Mısır darbecisi Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan adeta Amerika'dan gelen en ufak bir isteği emir telakki edip ona göre vaziyet alıyor. Bu durumda Filistin davasının yegane savunucusu Türkiye kaldı. İşte Türkiye'de buradaki insanları moral destek sağlaması için sivil toplum örgütlerinden ve devlet erkanından insanlar Kudüs'ü seyahat etmesi konusunda tavsiye ve cesaretlendirmeler söz konusu oldu. Ve Türkiye'den insanlar böyle yoğun bir şekilde kafileler halinde Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü ziyaret edip oradaki Filistinlilerle yakın fotoğraflar vermeye başlaması bu İsrail devletini rahatsız etti.
Evet.
Peki yasal olarak gelmeyin diyemiyor. Çünkü siz turist olarak gidiyorsunuz sonuçta. İsrail havaalanına iniyorsunuz. Doğu Kudüs yani ziyaretçilere kapalı bir şey değil. Türkiye'den insanlar sonuçta dünyanın herhangi bir ülkesine gider gibi gidiyorsunuz. Bunu engellemenin yolu nasıl olabilirdi? İşte buradaki ziyaretçilerden herhangi birini adeta diğer bundan sonra gelecek insanlara gözdağı vermek için Sudan sebeplerle sorguya çekiyorsunuz. Bir ay onu hapse yatırıyorsunuz. Hala daha davası sürüyor. Yani böyle muhayyer olan, ya gitsem mi gitmesem mi diye düşünen insanlara diyor, bak giderseniz diyor başınıza böyle bir şey gelebilir. Hele hele diyor sosyal medyada İsrail aleyhinde filan bir paylaşımınız varsa, geçmişte İsrail ile ilgili böyle herkes vardır yani, İsrail'e küfür etmeyen insan kalmamıştır herhalde Türkiye'de. Herkes evet. bir şekilde bir İsrail düşmanlığı, yani bu Filistinler yaptığından dolayı bu şekilde Türkiye'den gidecek insanların ayağını kesme operasyonu. Bu Adnan Oktar olayıyla İsrail'in arasındaki olay nedir derseniz, şimdi Türkiye'de iyi anlaşılmayan, belki de anlaşılmak istenmeyen konu şu. Yani insanların bir cemaate mensup olması, sohbete gitmesi, maklube yemesi, bilmem himmet vermesi, şusu busu değildir. Yani şu andaki yaşanan süreçte ki olay bambaşka bir şey. Onlar işin salçası sosu. Çünkü gerek bu FETÖ hadisesinde gerek bu Adnan Oktar hadisesinde ortak noktaları söylüyorum. Bir, insanları mesela bu FETÖ hadisesinde gizli dinlemeler vardı ve bu dinlemelerden elde edilen kayıt tapelerin şantaj aleti olarak kullanılması.
Evet.
Adnan Oktar da özellikle Türkiye'deki varlıklı zengin ailelerin çocuklarını, daha çok kız çocukları bunlar, 13-18 yaş arası diyelim ki bir şekilde kendi tezgahına düşürüyor. Onların uygunsuz fotoğrafını çektiriyor. Daha sonra ailelerden şantajla
onları alıyor.
Şantajla para alıyor. Zengin çocuğu yani fakir asgari ücretli ailenin çocuğun pek şeyine girmiyor. Dikkat edin, hepsi zengin aile çocukları. İkincisi, bu şantaj çok tatlı geliyor. Para getirince tabii ki bu zengin ailelerin ticari, ekonomik ilişkileri, sırlar filan, bunlar şeyler de öğrenmeye başlayınca bunu İsrail'e servis etmeye başlıyor. Karşılıklı, yani İsrail'in Adnan Hoca sevgisi oradan geliyor.
Evet.
Ve yani bir kişinin çok affedersiniz yani buradaki şeyde, yani Türkiye'de bir sürü pavyon var, gazino var. Yani her türlü çirkefliği yapan bir sürü batakhaneler var. Evet. Yani Adnan Oktar'da varsın, işte Beykoz'daki bahçesinde 15-20 tane kediciyle şey yapsın denilebilirdi. Ancak buradaki hadise sadece onun sapkınlığı değil, artık milli güvenlik konusu teşkil ediyor. Yani şantajla insanlardan para alıyorsunuz. Daha sonra elde ettiğiniz bir takım ekonomik ticari sırları başka bir ülkeye
satıyorsunuz.
Artık bu iş öyle kedicik meselesi, işin magazin boyutudur. İşin bu boyutu ise milli güvenlik meselesi olduğu için operasyon yapıldı. Yani herkes işin bu kedicik kısmına bakıyor ama esas olay şantaj ve yurt dışına bilgi sızdırma hadisesidir. Onu bu şekilde bilmekte fayda var diye düşünüyorum. İsrail'de şey dostu diyor. Yani İsrail'in kontak kurduğu. Halbuki Adnan Oktar'ın 1970'li yılların sonu, 80'li yılların başında ilk defa böyle basında o Independent diye bir tanker yangını vardı. Ondan sonra işte popüler oldu bu. Böyle Yahudi düşmanlığı, İsrail aleyhindeki sözleri ve yazılarıyla
meşhur
böyle
oldu.
Meşhur olmuştu. Ama şu an bakıyorsunuz Türkiye'deki böyle Allah lillah deyip böyle dini bir kisveye bürünen, ki ben Adnan Oktar'ın bir dini bir kimliğinin olduğuna şahsen inanmıyorum. Yani o kisveyle tanınıp İsrail'e ilişki kuran ender insanlardan biri olması çok dikkat çekiyor gelinen noktada. Evet.
Hocam, bu NSU davasına da bakmak istiyorum. Almanya'da geçtiğimiz günlerde yine...
Özür dilerim.
Buyurun.
O NSU davasına geçmeden.
Buyurun.
Bu Cevat Babuna denen bir kişi var. Bu Adnan Hoca'nın da yakınında şeyi. Bu bir ara ilik kanseri olduğunu söyleyip yüz binlerce, on binlerce, yüz binlerce insandan numune alındı. Daha sonra dedi ki bunlar kayboldu. Daha sonra adam da şu anda kanser falan değil yani. Sapasağlam dolaşıyor. Ve acaba bu milletin bir takım genetik kodlarını çözmek için mi bu bir operasyondu ve kaybolan o numuneler nereye gitti? Ve Adnan Hoca'nın da bu yakınındaki bir adam. Yani bu yönüyle de karanlık bir takım işler vardır.
İşler çevirin,
yani
evet.
Dolayısıyla bizim hiç aklımıza, hayalimize gelmeyecek şeylerdir bunlar. Tabii bu devletin ilgili birimleri bunun araştırmasını yapmıştır. Yoksa durduk yere bu operasyonlar yapılmaz diye düşünüyorum.
Yine şu günlerde ajanslara düşen bir haber hocam. FETÖ yöneticiliği suçundan firari sanık olan Tuncay Opçin ve Balyoz'da kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu'yla da 17-25 sürecinde ve sonrasında yüz yüze görüştüğü de
Şöyle çıkmış. Bunların şeyleri, kulvarları farklıdır ama kuklacı aynı olduğu için, yani iplerini tutan yukarıdaki el aynı olduğu için onlar normaldir. Yani
bir yerde kesişmişler.
Bir yerde kesişir ama kulvarları farklıdır.
Evet. NSU davasından devam edelim hocam. Evet. Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan neo-Nazi terör örgütü üyesi 43 yaşındaki bir bayan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Nazi gelini olarak nitelendirilen ve davanın başsanığı olan bu bayan 10 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. Yine bununla birlikte bir 4 kişi daha yargılandı. 43 yaşındaki bir Walt Ben isimli birisi de 9 cinayete yardım etmekten 10 yıl hapis cezası almış. Evet. Türkiye Cumhuriyeti tepki gösterdi bu davaya. İşte Dışişleri Bakanlığı Alman Mahkemesi'nin NSU kararını derin devletle istihbarat içerisindeki bağlantıları ve gerçek suçları ortaya çıkartmadığı için tatmin edici bulmadık açıklamasını yaptı. İbrahim Kalın da aynı şekilde tepki gösterdi. Bu karar tatmin edici olmaktan uzaktır dedi. Öncesinde bu olayı özetlemek gerekirse ve daha sonrasında kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse neler söylersiniz hocam?
Şimdi dünyanın herhangi bir ülkesinde tesadüfen bir cinayet işlenir, faili bulunmayabilir, diyelim ki kişisel bir husumettir vesaire. Ama seri bir şekilde birden fazla cinayet işlenmiş ve bu cinayetlerin failleri de uzun yıllar geçtiği halde bulunmamışsa şundan emin olabilirsiniz. Ya o ülkenin içerisindeki bir devlet destekli bir grubun veya istihbarat teşkilatının veya başka bir ülkenin o ülke içerisinde yapmış olduğu bir operasyonun sonucudur. Yoksa normal şartlarda o ülkenin güvenlik güçleri er ya da geç bunun bir şekilde ipucunu yakalar ve o suçları bulur. Şimdi Almanya'da bu NSU davasında, yani sıradan Almanya'daki vatandaşlar, hatta Türkiye'dekiler bile şunu biliyor ki bu olayda Alman devletinin ve Alman istihbaratının bir parmağının olduğu şüphesi hep ola gelmiştir. Çünkü Almanya'da siz diyelim ki yolda giderken arabanızdan bir çöp atsanız dışarıya, yani çevreyi kirletseniz, herhangi bir küçük bir suç işleseniz sizi 2 saat sonra enseliyorlar.
Evet.
Yani bu kadar güvenlik tedbirleri olan bir ülkede siz birden fazla cinayet işliyorsunuz ve kimse yakalanamıyor. Evet. Ve şüpheli olarak bulunan kişiler de salıveriliyor. O halde burada Alman devletinin bir parmağı var. Bu kesin. Peki ne ister Alman devleti, istihbaratı veya bu aşırı sağcılar derseniz, şimdi Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yakıldı, yıkıldı, yerle bir oldu. Fakat kısa bir sürede kendini toparladı, sanayileşme sürecini tamamladı. Fakat o fabrikalarda çalışacak iş gücüne ihtiyaç duyunca Türkiye başta olmak üzere eski Yugoslavya'dan ve çeşitli ülkelerden işçi getirtti. Fakat 1980'li 90'lı yıllarda maden ocaklarını kapattı. Çünkü artık teknolojik olarak kömürün yerini doğal gaz aldı. Artık Rusya'dan aldığı doğal gaz da enerjisini elde ediyor. Yani kömür ocakları rentable olmaktan çıktı. Böyle olunca da bir de Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşince Berlin duvarının yıkılıp 1991 sonrası süreçte bu defa artık önceleri veli nimet gibi gördükleri, çöplerini toplayan, maden ocağında çalışan, dürüst, çalışkan, hiçbir suç olaylarına karışmamış karayağız bu Türk insanını seviyorlardı. Çünkü ucuza da çalıştırıyorlardı ama bir süre sonra bunların çocukları okumaya başladı, ikinci nesil. Almanya'da ben de varım demeye başladı. İş yerleri kurdular. Almanla çataçat mücadele edip hayata tutundular. Ve öbür taraftan da Doğu Almanlar iş bulamamaya başladı. Ve arkasından ırkçılık, işte bugünkü olayların başlangıcı da 2000'li yıllarda kendini gördü. Ve artık Türkiye'ye ülkenize dönün mesajı vermekti. Ve istatistiklere baktığımızda da 2000 yılından beri, bakın burası gözden kaçan bir durum. O cinayetlerin yani kundaklamaların yapılmasından sonra Türkiye'deki devlet TÜİK'in verilerine ben baktım. 2000 yılından beri her yıl hatırı sayılır miktarda Almanya'dan insan Türkiye'ye göç ediyor. Hmm. Yani 70'li yıllarda, 80'li yıllarda gitmiş, orada yerleşmiş vesaire, ama şu anda artık Türkiye'den Almanya'ya gidenlerden çok Almanya'dan Türkiye bir şekilde gelenler. Türkiye'ye, yani diyor ki artık can güvenliği kalmadı, ekonomik olarak bir cazibesi kalmadı vesaire. Yani bu tetiş hareketlerinin arkasında yatan, yani çünkü devletin de zımni destek verdiği hadise şu: artık evinize dönün. Hmm. Almanya'da istenmiyorsunuz mesajıdır bu. Ama Türkiye'de ve Türkiye'den oraya gidenlerde de bu iş o kadar basit değil. Biz geldik, 40 yıldır buradayız, birikimimiz var, artık biz burada iş kurduk, birçoğun çocuğu orada dünyaya geldi, artık Alman vatandaşı olmuşlar. Yasal olarak da gönderemiyorlar zaten. Yasal olarak bunu yapamadıkları için işte bu şekilde bir takım karanlık yollara başvurarak, yani Türkiye'ye dönmelerini, hepsi olmasa da bir kısmı dönsün yönde verilen bir mesajdır bu.
Evet. Hocam, Mısır'a dönmek istiyorum. Şimdi Mısır'da geçtiğimiz günlerde bir idam kararı verildi. Mısır yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre 2015'te Mısır'ın doğusunda polis aracına ateş açılması sonucu bir kişinin ölümü, dördünün de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıdan sorumlu tutulanlar hakkında idam kararı verildi. 11 kişiye idam kararı verildi. 11 sanıktan 4'ü duruşmaya katıldı ama 7 kişi de gıyabında yargılandı. Bunu nasıl değerlendirmek lazım hocam?
Şimdi bu 11 sanık diyoruz ama haberin bütün muhtevasına baktığımızda son bir ay içerisinde 100 kişi falan idama mahkum edildi. Biliyorsunuz Mısır'da bir gerçekten terörist olup teröre bulaşanlara idam kararı veriliyor. Bir de bu Mursi taraftarı olup aslında silaha, tetişe, teröre hiç bulaşmadığı halde sadece siyasi görüşlerinden dolayı idam kararı verilenlerin en bariz örneği Muhammed Mursi'dir şu anda.
Evet.
Dünya kamuoyunun baskısı da nedeniyle bu erteleniyor, öteleniyor vesaire, ama Mısır'da biliyorsunuz bir de El-Kaide ve onun uzantısı bir takım terörist gruplar vardır. Onlara karşı verilen yani silaha bulaşmış insanlara verilen idam cezası normaldir Mısır şartlarında. Ama bundan önceki idamlar çok daha önemliydi.
Evet. Hocam, bir de son olarak artık programımızın sonuna gelmeye başladık.
Birkaç cümleyle söyleyelim onları da, evet.
Evet, Çin'deki ABD'li şirketler Trump'ın verdiği bu karara tepki göstermişler. Bunu nasıl değerlendirmek lazım hocam?
Şimdi dünya tarihindeki büyük kırılmalara, savaşlara baktığımızda temelinde ekonomik sebepler vardır.
Evet.
Yani Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda bunu çok net görüyoruz. İşte sömürge paylaşımından çıkan, Almanya ve Japonya'nın masayı devirmesiyle ortaya çıkan savaşlardır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar Orta Doğu'da, dünyanın başka yerlerinde asker bulundursa, işte bir takım lokal operasyonlar yapmış olsa da Rusya'yı artık kendine gelecekte büyük bir rakip olarak görmüyor Amerika Birleşik Devletleri. Hatta NATO vasıtasıyla Avrupa ülkelerine diyor ki, yani artık NATO'yu bu şekilde Rusya'nın karşısında konumlandırmaktan vazgeçin. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, göç, terörle mücadele ve benzeri olaylarda artık kullanalım diyor. İşte Afganistan operasyonunda olduğu gibi. Peki bunu neden söylüyor Amerika? Artık eskinin düşmanları bugün tehdit olmaktan çıkıyor ama yeni bir takım tehditler ortaya çıkıyor. Bunların başında da Çin geliyor. Çünkü evet. Amerika için artık gelecekte karşılaşabileceği en muhtemel ve yakın tehdit Çin olmuştur. Çünkü çok devasa büyüyen bir ekonomik hacmi var. Trilyon dolarlara varan birikmiş sermayesi var. Ve bir zamanlar Fransa'nın, İngiltere'nin silah zoruyla, kırbaçla ele geçirip çalıştırdığı Afrika'daki insanları gidiyor. Mesela bir çırpıda Sana ne lazım? Baraj mı lazım? Al 300 milyon dolar yap barajını diyor. Ondan sonra buradan çıkacak ürünleri Çin pazarına sunacaksın diyor. Ve biraz da elverişli şartlarda alıyor bu ham maddeyi vesaire. Ucuz iş gücü ve Afrika'dan elde ettiği son dönemde ucuz ham madde kaynaklarıyla birlikte artık karşı konulamaz bir yükseliş gösteriyor. Ve gelecekte de bu karşılıklı restleşmeler bir sıcak çatışmaya doğru gider diye de düşünüyorum. Çünkü Amerika Çin'i şöyle dize getirmeye çalışıyor. Bütün dünyada olduğu gibi Amerika'da da bir ticaret açığı var. Mesela Türkiye'ye bakıyoruz. Birçok ülkeyle ihracatımız, ithalatımız dengeli. Hatta bazı ülkelere bir miktar biz de fazla ihracat yap. Ama Çin'e bakıyorsunuz. Sizden bir almışsa 20 satmış, 30 satmış. Yani 10 kat, 20 kat, 30 kat ticaret fazlası olan ülkeler var. İşte Amerika Birleşik Devletleri de diyor. Yani uçurum var diyor. Yani bizim Çin'den aldıklarımıza karşılık Çin'in bize sattığına baktığımızda çok fazla diyor.
Evet.
İşte buna vergiler koyarak bir sınırlama getiririz. Hani siz diyorsunuz ki serbest piyasa ekonomi ya tamam o dünyanın başka ülkelerine göre olsun. Ama ben artık bunu kabul etmiyorum deyince Çin de buna karşılık verdi.
Evet.
Bu önümüzdeki dönemde ki Amerika'daki birçok firma Çin'de üretim yapıyor. Yani Çin'in o ihraç ettiği malların bir kısmı aslında Amerika'da olan Amerikan kökenli sermayenin ürünleri. Ve tekrar Trump'a dönüyor bazıları diyor ki bu koyduğunuz ambargolar bize de zarar veriyor diyor. Yani sonuçta siz Çin devletini cezalandırayım derken diyor Çin'de yatırım yapmış, fabrika kurmuş, oradan ürettiği malları dünya piyasasına gönderen çok uluslu firmalar vardır.
Evet.
Ve onların da devleti falan yok yani. Ve onlar istediği zaman bir Trump da dahil olmak üzere götürüyorlar ki mesela Amerika'nın geçmişteki devlet başkanı Kennedy'yi öldürdüler. Onu öldüreni de öldürdüler. Adam kim vurdu diye gitti yani.
Evet, aynı.
Yani suikast yaptırıyorsunuz. Suikast yapanı da başkasına öldürtüyorsunuz. Ondan sonra ortada bir şey kalmıyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Evet.
Süremizin sonuna gelmiş olduk. Bu kıymetli bilgilendirmeleriniz ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programının böylelikle sonuna gelmiş olduk. Medeniyet coğrafyamızda meydana gelen olayları ve perde arkasını değerlendirdik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.
Hayırlı akşamlar, sağ olun.